Ayrım 10.
Zeytin'in bana dostlukla bir çeşit saygıyla bakışı, sonra sarılışı, sarılmasını bilen adam iyi adamdır. Öyle hoşuma gitti ki bütün nakkaşlar, hattatlar arasında kitabıma en çok onun inandığını bir daha düşündüm. Avlu kapısındaki merdivenlerde baş nakkaş Üstad Osman ile yan yana düştük de birbirimize ne diyeceğimizi bilemedik. Tuhaf, gergin bir andı bu. Merhumun kardeşlerinden biri hıçkırarak ağlamaya başlamış, gösteriş meraklısı biri de tekbir getirmişti. Hangi mezarlığa diye sordu bana, ama laf olsun diye. Bilmem demek nedense hasmane bir tavır olacakmış gibi geldiği için telaşlandım ve hiç düşünmeden merdivende yanımdaki kişiye sordum ben de. Hangi mezarlığa diye. Edirne kapıya mı? Eyüp'e dedi gençten sakallı ve öfkeli bir salak. Eyüp'e diye dönüp üstada söyledim. Ama o zaten sakallı ve öfkeli genç salağın dediğini duymuştu. Böylece bana anladım diyen bakışlarla öyle bir baka kaldı ki ben de karşılaşmamızın bundan daha fazla uzamasını istemediğini hemen anında anladım. Gizli dediğim kitabımın yazılması, nakşedilmesi, resimlenmesi işini padişahımızın bana teveccüh etmesine elbette Üstad Osman içeriyordur. Ayrıca padişahımızın benim etkimle nakışta Frenk usullerine merak sarması da var. Bir keresinde Büyük Üstad Osman'ın bir İtalyana yaptırdığı kendi portresini taklide zorlamıştı padişah. Üstad Osman'ın iğrenerek yaptığı o tuhaf resimden işkence dediği İtalyan ressamı taklitten beni sorumlu tuttuğunu biliyorum. Haklıydı. Merdivenlerin ortasında durup bir süre gökyüzüne baktım. İyice arkada kaldığıma emin olunca buzlu merdivenden inmeye başladım. Ağır ağır iki basamak inmiş inmemiştim ki biri koluma girip sarıldı bana. Kara, çok soğuk dedi. Üşüyor musunuz? Şekürünün aklını çelenin bu olduğundan hiç şüphem yok. Koluma girişindeki kendine güven bile bunu kanıtlıyor. Tavrında 12 yılda çalıştığım adam oldum diyen bir şey var. Merdivenler bitti. Nakaşhanede neler öğrendiğini sonra anlatsın bana. Sen önden git evladım dedim. Git de cemaate yetiş. Şaşırdı ama renk vermedi. Ağır başlılıkla kolumdan çıkıp yürümesi hoşuma gitti hatta. Şeküre'yi buna versem bizimle aynı evde oturur mu? Edirne kapıdan şehrin dışına çıkmıştık ki ta aşağılarda pusun içinde neredeyse kaybolmakta olan tabutu ve onu omuzlarında taşıyarak yokuştan Haliç'e doğru hızla inen nakkaşlar, hattatlar, çıraklar kalabalığını gördüm. O kadar hızlı yürümüşlerdi ki karla kaplı vadiden Eyüp'e inen çamurlu yolun şimdiden yarısını aşmışlardı. Sessizlik ve pusun içinde solda Hanım Sultan Vakfı'nın mumhanesinin bacası keyifle tütüyordu. Surların altında Eyüp'teki Rum kasaplar için harıl harıl çalışan mezbaha ve diriciler vardı. Buralardan gelen leş kokusu ileride belli belirsiz seçilen Eyüp Camii'nin kubbelerine ve mezarlığın servi ağaçlarına kadar uzanan vadiye yayılmıştı. Biraz yürüdükten sonra aşağıdan Balat'taki Yeni Yahudi Mahallesi'nden çıkıp oyun oynayan çocukların çığlıklarını işittim. Eyüp'ün düzlüğüne indiğimizde kelebek bana sokuldu. Her zamanki gibi ateşli haliyle konuya paldır küldür girdi. Bu işi zeytin ile leylek yaptılar dedi. Benim rahmetliyle aram olmadığını herkes gibi onlar da çok iyi biliyorlardı. Herkesin bunu bildiğini de biliyorlardı. Aramızda Üstad Osman'dan sonra Nakaşhane'nin başına kim geçecek diye bir kıskançlık, hatta karşılıklı ifade edilmiş hasmane duygular ve düşmanlık var. Şimdi suçun bana kalacağını, en azından hazineder başının ve onun yönlendirmesiyle padişahımızın benden, hayır bizlerden uzaklaşacağını tahmin ediyorlar. Bizler dediğin sizler kimsiniz? Nakkaşhanede eski ahlakın kalmasını, acem ustalarının yolundan gidilmesini, para için her konunun resmedilmemesini söylüyoruz bizler. Kitaplarımıza silahların, orduların, esirlerin, fetihlerin yerine eski efsanelerin, menkıbelerin, hikayelerin girmesini, eski kalıplardan vazgeçilmemesini, hassa nakkaşlarının çarşıdaki dükkanlarda 3-5 kuruş için her önüne gelene her konuyu resmedip sefil şeyler yapmaması gerektiğini söylüyoruz. Padişahımız Hazretleri bize hak verirler. Kendine boşu boşuna iftira ediyorsun dedim konuyu kısa kessin diye. Nakkaşhanede bu işi yapabilecek tıynette bir kimsenin barınamayacağına eminim. Hepiniz kardeşsiniz. Eskiden resmedilmemiş 3-5 konunun resmedilmesinde düşmanlık edilecek bir zarar yoktur. Aynı anda tıpkı haberi ilk işittiğim zaman yaptığım gibi kesin bir gerçeği kavradım. Zarif Efendi'nin katili saray nakkaşhanesinde sivrilmiş ustalardan biriydi ve önümde mezarlığın yokuşunu çıkan kalabalık içindeydi. Katilin şeytanlık ve fesada devam edeceğinden, benim yaptığım kitaba düşman olduğundan, büyük bir ihtimalle eve gelip benim kitabım için nakış ve resim işi aldığından da emindim o anda. Evime gelip giden nakkaşların, ressamların çoğu gibi kelebek de kızıma aşık olmuş muydu? İddialarını ileri sürerken benim gibi kimi zaman kendi görüşlerinin tam tersine resimler işlediğimi unutmuş muydu? Yoksa ustalıkla laf mı dokunduruyordu? Hayır, laf dokunduruyor olamaz diye düşündüm biraz sonra. Kelebek'te de öteki usta nakkaşlarda olduğu gibi bana karşı belirgin bir minnet duygusu vardı. Savaşlar ve padişahımızın ilgisizliği yüzünden hazineden nakkaşlara verilen paralar, hediyeler kesilirken tek ciddi ek geliri bir süre benim kitabım sayesinde kazanmıştı hepsi. Beni birbirlerinden kıskandıklarını biliyordum. Hatta bu yüzden, yalnız bu yüzden değil, onlarla evimde ayrı ayrı buluşup görüşüyordum. Ve bu bana bir düşmanlık duyacakları anlamına hiç gelmiyordu. Nakkaşlarımın hepsi çıkarları yüzünden sevmek zorunda oldukları bir kişiyi akıllılık edip daha insanca bir neden bulup samimiyetle sevmeyi becerebilecek kadar olgun kişilerdi. Sessizlik uzamasın ve aynı konuya dönülmesin diye maşallah yokuştan indikleri hızla yokuştan yukarı da çıkarabiliyorlar tabutu dedim. Bütün dişlerini gösterecek sevimli bir şekilde gülümsedi kelebek. Soğuktan. Bir adam öldürebilir mi şimdi bu diye düşündüm. Mesela kıskançlıktan. Daha sonra da beni. Bir bahane uyduruverir. Dilime küfrediyordu bu adam. Ama büyük bir üstattır. Tam bir hünerbaz. Niye öldürsün? Yaşlılık yalnızca yokuşlarda zorlanmak değil. Ölümden öyle fazla korkmamak da olmalı. Bir isteksizlik, cariye kızın yatağına heyecanla değil, yasak savar gibi girivermek. Ani bir sezgiyle o anda aldığım kararımı yüzüne söyleyiverdim. Kitabıma artık devam etmeyeceğim. Nasıl? Dedi yüzünü dönen kelebek. Bir uğursuzluk var onda. Padişahımız da parayı kesti. Zeytin ile leyleke de söyle. Daha soracaktı belki. Ama birden yamaçtaki sık serve ağaçları, yüksek erelti otları ve mezar taşları arasındaki mezar yerinde bulduk kendimizi. Mezarın çevresi sıra sıra kalabalıkla sarılı olduğu için Bismillahi ve Ala Milleti Resulullah deyişlerinden ve ağlayışların belirgin bir yükselişle yoğunlaşmasından cesedin o anda mezara indirilmekte olduğunu anladım. Yüzünü iyice, iyice açın dedi biri. Kefeni sıyırıyorlar, ezik kafanın kalmışsa bir gözü, ölüyle göz göze bakışıyorlardır. Ama arkalarda olduğum için hiçbir şey göremiyordum. Ölümün gözlerinin içine mezar başında değil, bambaşka bir yerde bakmıştım ben. Bir hatıra. 30 yıl önce padişahımızın cennet mekan dedeleri Kıbrıs adasını Venediklilerden almayı aklına koymuş, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi de bir zamanlar Mısırlı sultanlar tarafından bu adanın Mekke ve Medine'nin iaşesine ayrılmış olduğunu hemen hatırlatıp dince kutsal olan yerleri beslemiş bir adanın Hristiyan gavurunun elinde kalmasının doğru olmadığı yolunda bir fetva vermişti. Böylece bana ilk elçilik görevim olarak Venediklilere bu beklenmedik kararı adalarını bize vermeleri gerektiğini bildirmek gibi zor bir iş düşmüştü. Venedik'te kiliseleri gezmiş, köprülere, saraylara şaşmış, en çok zengin evlerindeki resimlerden büyülenmiş, bu hayret içinde de gösterdikleri misafirperverliğe güvenerek tehditlerle dolu bu mektubu vermiş. Padişahımın yukarıdan bakan bir edayla Kıbrıs'ı istediğini tebliğ etmiştim. O kadar kızmıştı ki Venedikliler, hemen toplanan mecliste böyle bir mektubun tartışılması bile caiz değildir diye karar çıkmıştı. Dahası öfkeli kalabalıklar beni Doçun Sarayı'nda kıstırmış, muhafızları, kapıcıları atlatan serseriler beni boğazlamaya girişmişlerdi ki, Doçun iki yakın silahşörü beni sarayın dehlizlerinden kaçırıp kanala açılan arka kapıya çıkardılar. Orada bunun gibi bir sesin içinde beni karşılayıp koluma giren beyaz giysili uzun boylu soluk sandalcıyı bir an ölümün kendisi sanmıştım ve gözlerinin içine bakarak orada kendimi görmüştüm. Kitabımı gizlice bitirip Venedik'e bir kere daha gidebilmeyi özlemle düşledim. Üstü düzenle örtülen mezara yaklaştım. Şimdi orada melekler onu sorguya çekiyorlar. Cinsiyetini, dinini, peygamberini soruyorlar. Kendi ölümümü düşündüm. Bir karga yanıma sıçradı. Karının gözlerinin içine tatlı tatlı baktım ve koluma girmesini, dönüşte bana yoldaşlık etmesini istedim. Kitabım için çalışmak üzere ertesi gün sabah erkenden onu evde beklediğimi söyledim karaya. Çünkü kendi ölümümü düşünür düşünmez kitabımı ne pahasına olursa olsun bitirmem gerektiğini bir kere daha kavramıştım. 18. Katil diyecekler bana. Zavallı Zarif Efendi'nin parça parça olmuş cesedinin üzerine çamurlu soğuk toprak atılırken herkesten çok ben ağladım. Ölenle birlikte ben de öleyim, bırakın ben de onunla birlikte mezara gömüleyim diye bağırıyordum. Mezara düşmeyeyim diye belimden tuttular. Boğulur gibi olunca avuçlarını alnıma bastırıp başımı arkaya doğru da çektiler ki nefes alabileyim. Hıçkırık ve gözyaşlarımı aşırıya vardırmış olabileceğimi merhumun akrabalarının bakışlarından da anladım ve toparladım kendimi. Nakkaşhanedeki dedikoducular bu kadar ağladığıma göre Zarif Efendi ile aramızda bir gönül bağı olduğunu sanmaya da başlayabilirlerdi. Daha fazla dikkat çekmemek için cenazenin sonuna kadar bir çınar ağacının arkasına gizlendim. Cehenneme yolladığım budalanın daha da budala bir akrabası beni çınarın arkasında kıstırdı. Çok manalı sandığı bir bakışla gözlerini gözlerimin içine dikti. Uzun uzun sarıldı bana. Sonra şöyle dedi ahmak. Sen cumartesi miydin, çarşamba mı? Çarşamba bir zamanlar rahmetlinin adıydı dedim de şaştı. Bizi birbirimize hala bir sır gibi bağlayan bu lakaplarımızın hikayesi basittir. Çıraklık yıllarımızda o zamanlar kalfalıktan ustalığa yeni geçmiş olan Nakkaş Osman'a hepimizin saygısı, hayranlığı, aşkı çok büyüktü. Büyük nakkaştı. Her şeyi bize o öğretti. Allah'ın hem sihirli bir hüner hem de cin gibi bir akıl verdiklerinden. Her sabah çırakların yapması gerektiği gibi aramızdan birinin sabah üstadın evine gitmesi, kalem kutusunu, çantasını, içi kağıt dolu cilt bendini taşıyarak arkasından nakkaşhaneye kadar yürüyerek ona eşlik etmesi gerekirdi. Ona yakın olmak için o kadar çırpınırdık ki bugün ben gideceğim diye aramızda kavga ederdik. Üstad Osman'ın bir gözdesi vardı. Ama her sabah da onun gelmesi nakkaşlar bölüğünde zaten hiç bitmeyen dedikoduları ve edepsiz şakaları iyice alevlendirdiği için Büyük Üstad her birimizin haftanın bir günü gelmesine karar vermişti. Büyük Üstad cumaları çalışır, nakkaşhaneye cumartesileri gitmezdi. Çok sevdiği ve bizler gibi çıraklık eden ve sonraki yıllarda ona ve hepimize ihanetle sanatı bırakan oğlu, babasına sıradan bir çırak gibi pazartesi günleri eşlik ederdi. Bir de hepimizden yetenekli, ince ve uzun bir perşembe kardeşimiz vardı ki, bilinmez bir hastalıktan ateşler içinde genç yaşta ölmüştü. Rahmetli Zarif Efendi çarşambaları gelirdi. Bu yüzden çarşambaydı. Ama sonra büyük üstadımız adlarımıza salıdan zeytine, cumadan leyleke, pazardan kelebeke değiştirdiği aşk ve manayla tesibinin inceliğine telmihle ona zarif demişti. Büyük üstad hepimize yaptığı gibi ona da bir dönem her sabah hoş geldin çarşamba, nasılsın bakalım demiş olmalıydı. Bana da nasıl seslendiğini hatırlayınca gözlerim yaşaracak sandım. Çırakken bütün dayaklara rağmen Üstad Osman bizi sevdiği, nakşımızın güzelliğinden gözleri sulanıp bizi ellerimizden kollarımızdan öptüğü, o bizi öptükçe hünerimiz de aşkla çiçeklendiği için cennette gibiydik. Bu mutlu yılları gölgelendiren kıskançlığın rengi bile başkaydı o zamanlar. Kafasını ve ellerini bir üstadın, gövdesi ve kıyafetlerini başka bir ustanın çizip boyadığı o insanlar gibi kendimi iyice ikiye bölünmüş gibi hissettiğimi görüyorsunuz. Benim gibi Allah'tan korkan biri hiç hesapta yokken katil olunca hemen alışamıyor. Eski hayatım sanki sürüyormuş gibi davranabilmek için katilliğe uygun bir ikinci ses edindim. Eski hayatıma hiç karıştırmadığım bu alaycı ve hain ikinci sesle konuşuyorum şimdi. Katil olmasaydım, konuşacağım o bildik tanıdık eski sesimi de zaman zaman dinleyeceksiniz tabii. Ama ben katil diye değil de lakabımla. Bu ikisini birleştirmeye kalkmasın kimse. Çünkü beni ele verecek kişisel üslubum ve kusurum yoktur benim. Üslubun bir nakkaşı bir değerinden ayıracak herhangi bir şeyin kusur olduğuna inanırım. Bazılarının övünerek söylediği gibi kişilik değil. Ama benim özel durumumda bunun bir sorun yarattığını da kabul ediyorum. Çünkü Üstad Osman'ın bize aşkla verdiği ve Enişte Efendi'nin de sevip kullandığı takma adlarımızla söylersek benim kelebek mi, zeytin mi, leylek mi olduğumu anlamanızı istemiyorum hiç. Anlarsanız büyük ihtimal hemen koşa koşa beni Bostancıbaşı'nın işkencecilerine teslim edersiniz. Bu yüzden her şeyi düşünüp söyleyemem. Kendi kendime düşünürken bile sizin beni izlemekte olduğunuzun farkındayım aslında. Hayatımın beni ele verecek teferruatını, öfkelerimi düşüncesizce aklımdan geçiremem. Elif, B, Cim deyip 3 tane mesel anlatırken aklımın bir köşesiyle sizin bakışınızda kolluyordum. On binlerce kere nakşettiğim savaşçılar, aşıklar, şehzadeler ve efsane kahramanları bir yanlarıyla resmedilen şeye, orada o efsane zamanda savaştıkları düşmanlara, boğuştukları ejderhalara, gözyaşları döktükleri güzelim kızlara dönüktürler. Ama bir yanlarıyla ve gövdelerinin bir kısmıyla da o harika resim seyretmekte olan nakışseverlere dönüktürler. Varsa bir üslubum ve kişiliğim yalnız nakşımda değil, benim cinayetimde ve kelimelerimde de gizlidir. Bulun bakalım benim kim olduğumu kelimelerimin renginden. Beni yakalamanızın zavallı Zarif Efendi'nin mutsuz ruhuna bir huzur vereceğini de düşünüyorum. Ben şimdi ağaçlar altında, kuş cıvıltıları içinde, Haliç'in altın sularını ve İstanbul'un kubbelerini seyreder, yaşamak ne güzel şey bir kere daha fark ederken onun üzerine kürek kürek toprak atıyorlar. Zavallı Zarif Efendi son zamanlarda o çatık kaşlı Erzurumlu vaizin adamlarıyla düşüp kalkmaya başladıktan sonra beni hiç sevmezdi ama padişahımız için kitaplar nakşettiğimiz şu 25 yıl içinde kendimizi birbirimize yakın hissettiğimiz vakitlerimizde olmuştu. 20 yıl önce bir ara padişahımız rahmetli babasının şehnamesi için çalışırken ahbap olduk. Ama en çok bir Fuzuli divanına konacak 8 nakışlı sayfa için çalışırken yakınlaşmıştık. O zaman onun haklı ama mantıksız isteklerine nakkaş resmettiği metni ruhunda hissetmeliymiş, katılmak için buraya gelmiş, bir yaz akşamüstü kırlangıç sürüleri üzerimizde çılgınca uçuşurken gösterişli bir havayla bana Fuzuli divanından okuduğum sıraları sabırla dinlemiştim. O geceden ben değilim, ben dediğim sensin hep mısraları kalmış aklımda. Bir de bu mısrayın nasıl resmedilebildiğini kendi kendime sorup düşündüm. Cesedinin bulunduğunu öğrenir öğrenmez koşa koşa gittiğim evinde oturup şiir okuduğumuz küçük bahçenin kaler altında kaldığını ve yıllar sonra gördüğümüz bütün bahçeler gibi küçüldüğünü hissettim. Evi de öyleydi. Yan odadan kadınların birbirleriyle yarışır gibi artan çığlıkları, abartılı haykırışları duyuruyordu. Büyük ağabeyi anlatınca dikkatle dinledim. Zavallı Zarif Efendi kardeşimizin yüzü neredeyse paramparça olmuş, kafası ezilmiş. 4 gündür dibinde yattığı kuyudan çıkarıldıktan sonra kardeşleri onu taramakta zorlanmış da evden getirdikleri zavallı karısı Kalbiye gece karanlığında bu tanınmaz cesedi lime lime olmuş elbiselerinden teşhis etmek zorunda kalmış. Kıskanç kardeşleri tarafından kuyuya atılan Yusuf'un Midyanlı tüccarlar tarafından kuyudan çıkarılışı geldi gözümün önüne. Yusuf ile Züleyha'nın bu meclisini resmetmekten pek hoşlanırım. Çünkü hayatta en temel duygunun kardeşlerin kıskançlığı olduğunu hatırlatır. Bir an bir sessizlik olunca bana baktıklarını hissettim. Ağlasam mı? Ama gözüm karaya takıldı. Alçak herif, hepimizi süzüyor ve kendini Enişte Efendi tarafından nakkaşlar arasına bu işin aslını araştırmak için yollanmış biri havası vermeye çalışıyor. Kim yapabilir bu alçaklığı diye bağırdı büyük ağabey. Karıncayı incitmekten çekinen kardeşimize hangi vicdansız kıyabilir? Ona ağlayarak cevap verdiği bu soruya ben de içten bir havayla katıldım. Ve bir cevap aradım kendi kendime. Kimdi Zarif'in düşmanları? Ben öldürmemiş olsam başka kim öldürürdü onu? Bir zamanlar sanırım hünernamenin hazırlandığı yıllarda eski ustaların usullerine boş veriyor, daha ucuza, daha çabuk teslip yapmak için biz ressamların o kadar emek verdiğimiz sayfaların kenarını kötü renklerle buzuyor diye bazılarıyla kavga ettiğini hatırlıyorum. Kimdi onlar? Daha sonra ama düşmanlığın bu nedenden değil, alt kattaki güzel bir ciltçi çırağının aşkı için olduğu yolunda söylentiler çıkmıştı. Ama çok eski bir hikayeydi bu. Bir de Zarif'in zarafetini, inceliğini, o kadınsı çelebi halini içerleyenler vardı. Ama başka nedenlere ilişkiliydi bunlar. Zarif'in eski usullere kölece bağlılığı, tesbihle resmin renk uyumunda kılı kırk yarması, başka nakkaşların, özellikle benim, var olmayan kusurlarımızı Üstad Osman'ın huzurunda kibar bir ukalalıkla söyleyivermesi gibi. Son kavgası, Üstad Osman'ın bir zamanlar çok hassas olduğu bir konuyla saray nakkaşlarının el altından dışarıya iş yapması, saray dışı ufak tefek siparişleri gizlice kabul etmesiyle ilgiliydi. Padişahımızdan gelen ilginin ve hazineder başından gelen paraların son yıllarda azalması üzerine bütün nakkaşlar sonradan görme Hödük Paşaların iki katlı konaklarına ve en ustaları geceleri enişteye ziyarete gitmeye başladılar. Eniştenin uğursuzluk bahanesiyle kitabımıza devam etmemeye karar vermesinden alınmadım hiç. Elbette kuş beyinli Zarif Efendi'nin kitabını süsleyen bizlerden biri tarafından temizlendiğini tahmin ediyordur. Onun yerinde siz olsaydınız, iki haftada bir geceleri evinize bir katili nakış yapmaya çağırır mıydınız? Yoksa gerçek katil kim? En iyi nakkaş hangisi, ona mı karar verirdiniz önce? Kısa bir sürede evine gelen nakkaşlar arasında renkzenlikten tesibe, cetvelkeşlikten ressamlığa, yüz çizmekten sayfa istifine ve en hünerlisinin kim olduğunu anlayacağından ve bundan sonra yalnızca benimle devam etmek isteyeceğinden hiç şüphem yok. Benim gerçek hüner sahibi bir nakkaş değil de sıradan bir katil olduğumu düşünebilecek kadar alçalabileceğini sanmam hiç. Yanında getirdiği o kara efendiyi, o budalayı yan gözle izliyorum. Mezarlıktan o ikisi birlikte ayrılıp dağılan cenaze kalabalığıyla birlikte Eyüp iskelesine inince ben de arkalarından gittim. Onlar iskeleden dört kürekli bir kayığa, ben de daha sonra ölüyü ve cenazeyi tamamen unutup aralarında yürüyen genç çıraklarla birlikte altı kürekliye bindik. Bir ara fener kapı açtığında kayıklarımız birbirlerine bodoslayacak gibi yaklaşıverdiler de karının enişteye fısır fısır bir şeyler anlattığını iyice yakından gördüm. Ve birden bir kere daha adam öldürmenin ne kadar kolay olduğunu düşünüverdim. Allah'ım, sen bu inanılmaz gücü hepimize vermişsin ama kullanmayalım diye korkutmuşsun da bizi. Ama bir kere bu korkuyu yenip harekete geçerse insan bambaşka biri oluveriyor hemen. Eskiden yalnız şeytandan değil, içimdeki en ince kötülük belirtisinden bile ödüm kopardı. Şimdi ise kötülüğün dayanılır bir şey olduğunu, hatta nakkaş için gerekli olduğunu da hissediyorum. Cinayet sonrası birkaç gün boyunca ellerimi titremesini bir yana bırakırsak, o sefili öldürdüğümden beri daha iyi çiziyorum. Daha parlak ve cesur renk çekiyorum. Ve en önemlisi, hayal gücümün harikalar yarattığını görüyorum. Ama nakşettiğim harikaları takdir edecek kaç kişi var İstanbul'da? Cibali açıklarından, Haliç'in ta ortasından öfkeyle baktım İstanbul'a. Karla kaplı kubbeler birden çıkıveren güneşin altında parıl parıl ışıldadılar.